Ayrım 18. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney, Avni Bektaş. Sayfa 265. Biri diyordu ki, bugün bazı arkadaşların yürüttüğü anti-Sovyet kampanya ve propaganda yanlıştır. Devrimcilerin birliğini bozmaktadır. Önümüzde daha acı sorunlar dururken, daha örgütlenme sorunu, parti sorunu gibi, faşizme karşı mücadele gibi sorunlar dururken, emperyalizm, sosyal emperyalizm tartışmaları proletaryanın değil, burjuvazinin işine yaramaktadır. Anti-Sovyet tavır, özünde sosyal şoven, anti-komünist bir tavırdır. Zübeyir dedi ki, bir ülkede işçi sınıfı mücadelesi, hedeflerini, dostlarını ve düşmanlarını, içinde bulunduğu tarihi koşulları doğru saptayamadan, buna bağlı olarak mücadelesinin hedeflerini ve yolunu gösteren bir programa sahip olmadan ilerleyemez. Sınıf mücadelesi, siyasal iktidar mücadelesi demektir. Böyle bir mücadele, var olmanın ve yok etmenin bütün sınıfsal gereklerini hayatın her alanında yerine getirmeyi emreder. Böyle bir mücadele, doğru bir ideolojik ve siyasi temeli oturtulmalıdır. Sağlam bir temel, ancak yanlış akımlara karşı savaşarak atılabilir. Bugün, devrimci hareketin birliğini isteyen bazı arkadaşlar, sınıf mücadelesinin temel ilkelerinden vazgeçilmesini ön koşul olarak görüyorlar. Bu tavır, en açık biçimiyle revizyonizme karşı uzlaşıcı tutumda kendini gösteriyor. Revizyonizme karşı sözde mücadeleyi kabul ediyorlar. Kahrolsun revizyonizm sözünü ağızlarından düşürmüyorlar, iş uygulamaya ve hayata geçirmeye gelince duruyorlar. Revizyonizm soyut bir şey değildir. Sınıfsal temeli, uluslararası kökleri olan bir olgudur. Revizyonizm, proleter hareketin basit bir burjuva akımıdır ve asıl besleyici kaynağını, dünya gericiliğinin merkezi olan emperyalist Sovyetler Birliği meydana getirmektedir. Devrimcilerin birliği, geniş emekçi kitlelerle kaynaşmaları, halk düşmanı akımlarla mücadele ederek gerçekleşebilir. Sovyetler Birliği'nin ülkemizde ekonomik, kültürel, siyasal etkinliğinin hızla arttığı şu günlerde daha acil sorunların olduğunu söylemek, sosyal emperyalist hegemonyaya hizmet telaşından başka bir şey olamaz. En önemlisi, anti-Sovyet tavırla anti-komünist tavrı özdeş gören tutuma değinmek istiyorum. Bu anlayış, revizyonizm konusunda ne söylenirse söylensin, pratikte Sovyetler Birliği'ni komünist toplum olma yolunda ilerleyen sosyalist bir ülke olarak görmenin ifadesidir. İşte yanılgı ve körlük bu noktada yatmaktadır. Bugünün Rusya'sı, sosyalist bir ülke, proletarya diktatörlüğünün var olduğu bir ülke değil, tekelci bürokrat burjuvazinin, sosyal faşist diktatörlüğünün egemen olduğu sosyal emperyalist bir ülkedir. Anti-Sovyet tavır iki biçimde değerlendirilmelidir. Birincisi, kökleri emperyalistler arası rekabete dayanan, Lenin'in ve Stalin'in eski proleter Rusyası'nın hedef gösteren ve yıllarca çalışarak halka mal edilen anti-komünist tepkiyi yedeğine alan, ABD yanlısı güçlerin sürdürdüğü anti-Sovyet propaganda, ikincisi sosyalizm maskesini yüzüne takarak emperyalist hegemonya peşinde koşan, kuzu postuna bürünmüş Kurt örneğindeki emperyalist Sovyetler Birliği'ne karşı yürütülen proletaryanın ulusal ve uluslararası çıkarlarını temel alan anti-Sovyet propaganda. Devrimci proletaryanın yürüttüğü anti-Sovyet propaganda, anti-komünist propaganda değildir. Tersine, bugünün Sovyetler Birliği'nin yanında yer almak, onun çıkarlarını savunmak anti-komünizmdir. Sovyetler Birliği'ne ABD çıkarlarını gözetmeden tavır almayan bir insan, bırakın komünist olmayı, yurtsever, demokrat, iyi bir baba, iyi bir ana bile olamaz. Biz ülkemizi bir emperyalizmin sömürüsünden bir başka emperyalizmin sömürüsü için mi kurtarmak istiyoruz? Hayır, biz ülkemizi gerçekten kurtarmak, bağımsızlığa kavuşturmak istiyoruz. Öyleyse görevimiz, her türlü emperyalizme karşı halkımızla birleşerek mücadele etmektir. Bu mücadelede tereddüte düşen halkımıza kötülük ediyor demektir. Sovyetler Birliği'nde kapitalizmin restorasyonu, yani kapitalizmin yeniden kurulduğunu iddia etmek abesle iştigaldir. Çünkü diyalektiğe aykırıdır. Ölen bir adamın yeniden dirilmesi gibi bir şeydir. Bu konuda Stalin, Leninizmin ilkeleri kitabında şöyle der. Sosyalizmin kesin zaferi, müdahale ve dolayısıyla restorasyon denemelerine karşı tam güvenlik demektir. Çünkü ciddiye alınabilecek bir restorasyon girişimi ancak dışarıdan ciddi bir destekle, uluslararası sermayenin desteğiyle meydana gelebilir. Aynen böyle diyor. Şimdi burada Sovyetler Birliği'nde kapitalizmin yeniden kurulduğunu iddia eden arkadaşlar, dışarıdan gelen ciddi bir destekten, uluslararası sermayenin ciddi bir desteğinden söz edebilirler mi? Emperyalizm, hepimizin bildiği gibi tekelci kapitalizm demektir. bugün Sovyetler Birliği'nde Amerika'daki, Avrupa'daki, Japonya'daki gibi tekelcileri gösterebilir misiniz? Bir Paul Getty, bir Morgan, bir Rockefeller var mıdır Rusya'da? Stalin'in ölümünden birkaç yıllık kısa bir süre sonra Kuruşev iktidara geliyor. Çin 20. kongre kararları için övücü sözler söylüyor. Oysa bu kongre Stalin'e küfürler yağdıran bir kongredir. Mao bu kongre için birçok politik ilkeyi doğru olarak ortaya koyduğunu, gelecekteki çalışmaların eşsiz bir gelişme göstereceğini söylüyor. Yine aynı yıl ÇKP Merkez Komitesi değerlendirmelerinde kongrenin parti içinde önemli karışıklıklara neden olan kişileri putlaştırmayı suçlamakla kalmadığını, aynı zamanda barış içinde bir arada yaşama ilkesinin geliştirilmesi için ileri öneriler getirdiğini, uluslararası gerginliği yumuşatacak önemli öneriler ortaya attığını belirtiyor. Yine 1960'ta 81 komünist ve işçi partilerinin temsilcilerinin onayladığı Moskova bildirisinde şöyle deniyor. Bugün kapitalizmin geri getirilmesini elveren sosyoekonomik olanaklar, yalnız Sovyetler Birliği'nde değil, öteki sosyalist ülkelerde de ortadan kaldırılmıştır. Bu bildirinin altında Çin'in de imzası var. Üstelik bu bildiride Sovyetler Birliği'nin komünist toplumun kuruculuğunu başarıyla yürüttüğü de bildiriliyor. Bugün Sovyetler Birliği emperyalist olarak nitelemek hedef şaşırtmaktan başka bir şey değildir. Bence de tam tersi, dedi Zübeyir. Asıl Sovyetler Birliği'nin emperyalist niteliğini göz ardı etmek, hedefleri şaşırtmaktır. Şu böyle dedi, bu da böyle dedilerle toplumsal olguları açıklayamayız. Marx, Engels de tek ülkede devrim olamaz demişlerdi. Ama tek ülkede devrim oldu. Çünkü kapitalizm tekelci aşamasına, yani emperyalist aşamasına ulaştı ve devrimin yasalarını değiştirdi. Gelelim 960 Moskova bildirisinin özüne. Bilindiği gibi 10 Kasım'da başlayıp 1 Aralık'ta sona eren bu konferansta uluslararası durumun tahlili ve uluslararası komünist harekete düşen görevler saptanmıştır. Burada dikkate alınması gereken nokta, bu bildiride kabul edilen ilkelerin çiğnenmesine Sovyetler Birliği yöneticilerinin öncülük etmesidir. Moskova bildirisinde çağımızın temel özelliğinin kapitalizmden sosyalizme geçişi olduğu söylenir. Yani çağımız emperyalizm ve proletarya devrimleri çağıdır. Bu tespit proletaryanın emperyalizm ve ulusal kurtuluş savaşları, devrimci savaşlar karşısında alacağı tavrı belirler. Demek ki emperyalizme karşı uyanık olmak ve mücadele etmek göreviyle karşı karşıyayız. Oysa Sovyetler Birliği yöneticileri emperyalizmin gücünü küçümseyen ve Lenin'in öğrettiklerine ters düşen bir tutum izlediler. Üstelik barış içinde bir arada yaşama ilkesinin oportünistçe anlayışı, siyasi ve ideolojik mücadeleye, sınıf mücadelesine büyük zararlar verdi. Sosyalizm ne Stalin zamanında ne de daha sonra kesin zafere ulaşmamıştır. Sosyalizmin zaferi ile kesin zaferi ayrı iki şeydir. Sosyalizmin kesin zaferi, sosyalizmin tarihi görevlerini bütünüyle yerine getirmesi, komünist topluma geçişin bütün koşullarını yerine getirmesi demektir. Gerçekten sosyalizmin kesin zaferi, geriye dönüşün bütün koşullarını ortadan kaldırır. Yalnız burada Stalin'in bir yanılgısına değinmek gerekir. Stalin diyor ki, ciddiye alınabilecek bir restorasyon girişimi ancak dışarıdan ciddi bir destekle, uluslararası sermayenin desteğiyle meydana gelebilir. Oysa hayat, Stalin'in bu görüşünü Sovyetler Birliği'nin bugünüyle çürütmüştür. Lenin der ki, kapitalizmden komünizme geçiş bir tarihi dönemin tümünü kapsar. Bu dönem sona erinceye dek, sömürücüler eskiyi getirme umudunu terk etmezler ve bu umut eskiyi getirme çabalarına dönüşür. Bu sosyalizmden komünist topluma geçiş sürecinde de sınıflar arası mücadelenin varlığı demektir. İşte Stalin'in yanılgısı burada yatar. Arkadaşlar, Stalin'in bu konudaki yanılgısını ve 960 bildirisinde sözü edilen Sovyetler Birliği'nin komünist toplumun kuruculuğunu başarılarıyla yürütmesi ve kapitalizmin geri getirilme olanaklarının Sovyetler Birliği'nde ve öteki sosyalist ülkelerde ortadan kalktığı yanlış tespitini, Sovyetler Birliği'nin emperyalist bir ülke olmadığını savunmaları için dayanak yapmak istiyorlar. 956'da Macaristan'da ve Polonya'da karşı devrim girişimleri oldu. 4 yılda karşı devrim tohumları nasıl yok edilebilir? Arkadaşlar, Stalin'in ve 960 bildirisinden alınan bu tespitin yanlışlığı üzerinde düşünecekleri yerde bu tespitleri bir gerçeği gözlerden saklamak için bilerek kullanıyorlar. Bir dakika. Sözümü bitirmedim daha. İzin verirseniz revizyonizmin tarihi köklerine, revizyonizm ile modern revizyonizmi birbirinden ayıran temel özellikleri açıklamak istiyorum. Birer çay daha içer miydiniz? Dedi Avni Bektaş. Ben içerim, dedi konuşan arkadaş. Bu sırada dikkat çeken gürültüler, koşuşmalar duyuldu koridorda. Kapı açıldı sonra. Diğer koğuşlardan da birbirinden kopuk, günlük olağan bağırtılar geliyordu. Dördüncü koğuşta bir şeyler oluyor galiba, dedi giren. Nasıl bir şey, dedi Avni Bektaş. Çocuklar bağırıyorlar. Bir kaynaşma var ya, ne olduğunu anlayamadık. Sustular. Dördüncü koğuştan gelen bilinçsiz bir öfkeyi, kararsızlığı, dağınıklığı düşündüren sesleri dinlediler. Yüksek sesle tartışmalar, dolap kapaklarının birbirine çarpması, belli ki dolaplar yer değiştiriyor, gardiyanların ayak tapırtıları. Bütün bu gürültüler içinde giderek sivrilen ve emirler veren çocuk sesleri. Adaletin bu mu dünya? Türküsünü söyleyen bir çocuk sesi. Sonra bir gardiyan soruyor. Ne istiyorsunuz oğlum? Derdiniz ne? Soba istiyoruz, diyor bir ses. Bu gece vakti nereden bulalım oğlum sobayı? Hele bir sabah olsun da. Soba istiyoruz, soba. Bir başka çocuk sesi. Of ulan of. Sesler. Gardiyan, gardiyan. Kesin ulan gürültüyü. Şimdi girersem içeri. Abi, ben ekip başıyım. Çocuklar isyan ediyorlar. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Sert, egemen bir çocuk sesi bütün gürültülerin üstüne çıkıyor. Kes ulan, ekip başı mekip başı yok artık. Bir türkü. Dam üstüne çul serer, loylu dayar, loylu dayar. Gardiyan, bize soba getir soba. Donduk soğuktan, senin Allah'ın yok mu? Odun getir, kömür de isteriz. Cezaevinin kömürünü taşıyan biz, odununu kesen biz. Penceremize cam isteriz. Ekmek istiyoruz ulan, ekmek, açız, aç. Zübeyir kaputunu sırtına aldı, koridora, pencerenin önüne çıktı. Çocukların isyana hazırlandıklarını anlamıştı. Devrimciler pencerelere doluşmuştu, heyecanlı oldukları belliydi. Gardiyan diyordu ki, siz oynattınız mı oğlum? Ne oldu size? Gece vakti soba işini de nereden çıkardınız? Müşahedenin gardiyanları da aralıklarla tek tek dördüncü koğuş bahçesine giriyorlardı. Zübeyir, ince, üşüyen çocuk seslerinin öfke ve kinle dolu olduğunu seziyordu. İsteklerini ifade eden her söz birbiriyle bütünleşiyor ve isyanın yüreklere sığmaz coşkusunu dokuyordu. Ne oluyor? Ne var diyordu başgardiyan. Menderes bulvarından telaş sesi geliyordu. Kayıtsız bir gardiyan sesi cevaplıyordu. Dördün bebeleri, bağırıyorlar işte. Ne istiyorlarmış? Soba istiyorlarmış. Kar yağıyordu. Öfkeyi kabartmak istemezcesine ağır ağır. Başgardiyan ve iki gardiyanın dördün bahçesine girişlerini kıpırtısız izliyor Zübeyir. Olabilecekleri düşünüyor çeşitli olasılıklar. Müdür ve bir kısım gardiyanlar endişeyle ayrılıyorlar pencerelerin önünden. Müdür, Menderes bulvarından geçerken çocukların öfkeli sesleri bir çift sözde bütünleşiyor. Bağımsız Türkiye. Evet, çocuklar bağımsız Türkiye diyorlar, bağırıyorlar. Devrimciler heyecanlanıyorlar. Biri, çocuklar ayaklandı. Biz de sloganlar atarak desteklemeliyiz çocukları, diyor. Bu öneri yandaşlar buluyor. Zübeyir, bu öneri çerçevesinde toplanan arkadaşlara bakıyor. Çoğu bugüne dek dördüncü koğuştan tek bir çocukla bile konuşmamıştır. Bence yanlış olur, diyor Zübeyir. Bu uyuyan bir insanın ansızın gürültülerle uyanması ve önünden geçen kalabalığın arkasına gelişigüzel takılmasına benzer. Bu hareket kendiliğinden patlamış, örgütsüz, coşkuya ve bilincine varılmamış öfkeye dayanan bir harekettir. Bu hareket kendisine yönelecek bir baskı karşısında çöker. Gündüz olsa belki daha farklı davranma olanaklarımız olabilirdi. Gece ve bütün kapılar kapalı. Hepimiz kafesteyiz. Bizim bağırmamız, sloganlarla destek olmamız bütün kısmı, hatta cezaevini bir an içinde heyecana boğar, ayaklandırır, farklı tepkiler geçici bir zaman için bir araya gelebilir ama sonuç yıkım olur. Siyasi çalışma temeli olmayan, örgütsüz, yönlendiricisiz bir hareket yenilir. Zübeyir abi doğru söylüyor, dedi bir arkadaş. Çocuklar bizi heyecanlandırdı ve onlarla ilgilenmeyişimizden doğan eziklik duygusunu bağırarak giderme isteğini doğurdu. Bir başkası. Biz kendiliğinden hareketlere de katılırız. Fakat kendiliğindenliği bilinçli bir yöne kanalize etmek için katılırız. Peki ne yapmalıyız, dedi bir arkadaş. Bence yapılacak şey şudur. Bağırıp çağırmadan en soğukkanlı biçimde olayı izleyelim. 5, 6 ve 7'ye sakin olmaları haberini gönderelim. Bizden bağımsız hiçbir hareket olmamalı. İdareye çocukların haklı isteğini desteklediğimizi bildirelim. Çocukların ezilmesini, böyle bir harekete girdikleri için dövülmelerini önleyecek tedbirleri alalım ve bunu idareye bildirelim. Ve en önemlisi, yarından itibaren gerek çocuklarla, gerekse diğer mahkum kitlesiyle ilişkilerimizi derinleştirelim. Çocuklar hep birlikte bağırıyorlardı. Tek bir ses soruyor. Eşekler gibi odun, kömür, çöp taşıyan kim? Hep bir ağızdan. Odunsuz ve kömürsüz ve sobasız kalan kim? Dördüncü koğuş. Cezaevinin yağını, tuzunu, ekmeğini taşıyan kim? Dördüncü koğuş. Açlıktan kırılan, ekmeksiz kalan kim? Dördüncü koğuş. Cezaevini temizleyen kim? Dördüncü koğuş. En kötü koğuşta kalan kim? Dördüncü koğuş. Ve sonra hep birazdan bağırıyorlar. Bağımsız Türkiye. DGM'yi protesto için girişilen açlık grevinden önce grevin nedenlerini açıklayan bir bildiri bütün kısım koğuşlarında olduğu gibi dördüncü koğuşta da okunmuştu. Ve ilk kez orada atılmıştı Bağımsız Türkiye sloganı. O gün dördüncü koğuşta bildiriyi okuyan devrimciler çocukların nedenle heyecanlandıklarını anımsıyorlardı. Sobasızlık, pencere camının yokluğu ve ekmeksizlik ile Türkiye'nin bağımlılığı arasındaki ilişkiyi çocukların gerçekten kavradıklarını sanmıyorlardı ama gün gelecek onlar ve geniş halk kitleleri her yokluğun ana nedenini bağımlılıkta arayacaklardı. İnanıyorlardı bağımlılık zinciri kırılmadan sobaya, pencere camına ve ekmeğe kavuşmaları olanaksızdı ve milyonlarca insanın penceresinde cam yoktu ve ekmek istiyorlardı. Yılmaz Güney. Kitabın sonu. 24 Eylül 2014, sayfa 275.